Ayrım 29.
Her başkomutanın içinde bulunduğu bu kaçınılmaz koşulları anlamamaya ya da unutmaya alışmış olan insanlar, bize örneğin Fili'de orduların durumunu göstererek, başkomutanın 1 Eylül günü Moskova'nın bırakılıp bırakılmaması konusunda ortaya çıkan sorunu rahatça çözebileceğini ileri sürüyorlar. Oysa Moskova'nın 8-10 kilometre berisinde olan Rus ordusunun o sıradaki durumu göz önünde bulundurulursa buna olanak yoktur. O halde bu sorun ne zaman çözüme bağlanmıştı? Hem Drisa'da, hem Smolensk'te, hem ayın 24'ünde Şevardin'de, hem ayın 26'sında Borodino'da ve Borodino'dan Fili'ye doğru geri çekilirken. Sözün kısası, her gün, her saat, her an diye yanıt verilebilir ancak bu soruya. 3. Rus orduları Borodino'dan ayrıldıktan sonra Fili'de duraklamışlardı. Mevziyi gözden geçirmek için gidip gelmiş olan Yermolov, Feldmareşal'a yaklaşarak, "Bu mevzide savaşılamaz," dedi. Kutuzov şaşkınlıkla ona baktı ve sözünü yineletti. Yermolov sözlerini yineledikten sonra Kutuzov elini uzattı. "Versene elini." Nabzını yoklayabileceği biçimde çevirdi Yermolov'un elini. "Sen hastasın yavrum," dedi. "Ağzından çıkanı kulakların duymuyor herhalde." Kutuzov Eğri Tepe'de Dorogomilov Kalesi'nden 8 kilometre beride arabasından inerek yolun kenarındaki banka oturdu. Çevresinde kalabalık bir halde generaller toplanmıştı. Moskova'dan gelmiş olan Kont Rostopçin de onlara katılmıştı. Bütün bu pırıl pırıl insanlar birkaç gruba ayrılarak kendi aralarında mevzinin elverişli olmadığını, orduların durumunu, önerilen planları, Moskova'nın durumunu ve genel olarak askeri sorunları tartışıyorlardı. Herkes duyumsuyordu ki çağrıldıklarında böyle bir şey belirtilmediği halde bu bir savaş konseyidir. Konuşmalar hep daha çok genel konular üzerineydi. Herhangi bir kişi kendisini ilgilendiren yeni bir haberi açıkladığı ya da işitmiş olduğu bir şeyi bildirdiği zaman bile olup bitenler fısıltıyla anlatılıyor, hemen sonra gene genel konulara dönülüyordu. Tüm bu insanların tavrında artık işin şaka götürmediğini belirten bir hava vardı. En küçük bir gülüş, dahası dudaklarında belirsiz bir gülümseyiş bile göze çarpmıyordu. Bütün herkesin durumun gerektirdiği yüksek düzeye yakışır bir tavır takındığı belliydi. Aynı zamanda tüm gruplar kendi aralarında konuşurken, başkomutana elden geldiğince yakın bir yerde bulunmaya çabalıyor, başkomutanın oturduğu bank grupların ortasında duruyordu ve onun işitebileceği deyin yüksek sesle konuşuyorlardı. Başkomutan dinliyor, kimi vakit çevresinde konuşulanlarla ilgili sorular soruyor ama kendisi konuşmaktan sakınıyor ve hiçbir düşünce belirtmiyordu. Çoğu zaman herhangi bir grubun konuşmasını dinledikten sonra sanki konuşulanlar öğrenmek istediği konulardan apayrı şeylermiş gibi düş kırıklığına uğramış bir tavırla öbür yana dönüyordu. Kimileri seçilen mevziden söz ediyor, mevzinin kendisinden çok onu seçmiş olanların zeka bakımından yeteneklerini eleştiriyorlardı. Kimileri yanlışın daha önce yapıldığını, savaşa daha 3 gün önce başlamak gerektiğini ileri sürerek bu düşüncelerini kanıtlamaya çalışıyorlardı. Üçüncü gruptakiler sırtında bir İspanyol üniformasıyla gelmiş olan Fransız Crosser'ın anlattığı Salamka savaşlarını tartışıyorlardı. Bu Fransız dedikleri Crosser, Rus ordusunda hizmet gören Alman prenslerinden birisiydi ve Moskova'nın aynı biçimde savunulabileceğini varsayarak Saragosa kuşatmasını inceliyordu. Dördüncü grupta bulunan Kont Rostopçin, Moskova garnizonuyla birlikte başkentin duvarları dibinde can vermeye hazır olduğunu söylüyor ama gene de kendisine hiçbir bilgi verilmediğini, dolayısıyla da üzülmemesine olanak olmadığını söyleyerek "Böyle olacağını bilseydim başka türlü olurdu," diyordu. Beşinci gruptakiler stratejik bakımdan büyük bir ustalık isteyen düşünceler ileri sürerek orduların hangi yöne ilerletilmesi gerektiğini tartışıyorlardı. Altıncı grupta olanlarsa tam anlamıyla saçmalamaya başlamışlardı. Kutuzov'un yüzü giderek daha üzüntülü, daha düşünceli bir havaya bürünmüştü. Bütün bu konuşmalardan bir tek sonuç çıkarıyordu. Ortada Moskova'yı savunacak bir güç yoktu. Evet, böyle bir güçten kesinlikle yoksundular. Daha doğrusu Moskova'yı savunmak öyle olanaksız bir şeydi ki, eğer başkomutan bir an aklını yitirerek başkenti korumak için savaş verilmesini buyursaydı bile, büyük bir karışıklık çıkacak ama savaş gene de yapılmayacaktı. Çünkü bütün üst rütbeli komutanları yalnız bu mevziyi savaş için seçilmesi olanaksız bir mevzi olarak kabul etmek şöyle dursun, yalnız bu mevzinin kaçınılmaz olarak terk edilmesinden sonra çıkacak olaylardan söz ediyorlardı. O halde bu komutanlar, dahası erler bile, onlar da olayları tartışırlar, bu mevzinin savaş için elverişsiz olduğunu kabul ediyorlardı. Kesin olarak yenileceklerine inanarak savaşa nasıl girebilirlerdi? Benningsen bu mevziyi savunuyor ama başkaları bu konuda hala konuşmaya devam ediyorlarsa, bunu yalnız bir tartışmaya neden olsun ya da entrikaya konu olsun diye yapıyorlardı, yoksa bu konu artık hiçbir önem taşımıyordu. Kutuzov bunu anlamıştı. Benningsen mevziyi seçtikten sonra heyecanla Rus yurtseverliğini, Kutuzov onu böyle konuşurken gördüğü vakit yüzünü buruşturmaktan kendini alamıyordu, sergiliyor ve Moskova'yı savunma konusunda üsteliyordu. Benningsen'in amacını gün gibi apaçık görüyordu Kutuzov. Başarısızlık olursa suçu orduları savaştırmadan Serçeler Tepesi'ne değin getirmiş olan Kutuzov'un sırtına yüklemek. Başarı olursa kendine mal etmek. Yok eğer öneri kabul edilmezse Moskova'nın düşmana bırakılma cinayetinin sorumluluğundan sıyrılmak. Yaşlı adamı ilgilendiren şey bu entrika değildi. Onu yalnız bir tek korkunç soru uğraştırıyordu. Ama bu soruya hiç kimseden karşılık alamamıştı. Kutuzov için asıl soru şuydu: Napolyon'un Moskova'ya değin gelmesine fırsat veren gerçekten ben miyim? Peki bunu ne zaman yaptım? Bu iş ne zaman kararlaştırıldı? Dün Platov'a haber gönderip geri çekilmelerini buyurduğum vakit mi? Yoksa 3 gün önce komutayı Benningsen'e bırakıp uykuya daldığım vakit mi? Belki de daha önce olmuştur, kim bilir? Yalnız bu korkunç iş ne zaman olup bitti? Moskova bırakılmalı. Ordular da geri çekilmeli. Bu buyruğu vermek gerekiyor. Bu korkunç buyruğu vermek ona ordunun komutasını bırakmak gibi bir şey olarak görünüyordu. Oysa güçlü bir insan olmaktan hoşlanıyordu, buna alışmıştı. Türkiye'deyken buyruğunda bulunduğu Prens Prozorski'ye gösterilen büyük saygı, iktidar tutkusunu kamçılamıştı. Ayrıca o kanıdaydı ki Rusya'nın kurtuluşu kendisine bağlıydı ve Çar istemediği halde tek halk istiyor diye başkomutanlığa atanmasının nedeni buydu. Kesin olarak inanıyordu ki bu zor koşullar altında ordunun başında bir tek o tutunabilir. Bütün dünyada bir tek o karşısındaki düşmanın yenilmez Napolyon olduğunu bile bile ürküye kapılmayabilirdi. Öyleyken vermek zorunda olduğu buyruğu düşündükçe dehşet duymaktan kendini alamıyordu. Ama ne yapıp edip bir karar almak gerekiyordu. Çevresinde sürüp giden ve artık büsbütün konu dışı bir hal alan konuşmalara son vermeliydi. En üst rütbeli generalleri yanına çağırdı. Benim aklım iyi de olsa kötü de olsa gene de kendi kendine yardım etmek zorundadır dedi. Ve banktan kalkarak arabaların bulunduğu filiye gitti. 4. Savaş konseyi köyün en iyi evi olan Andrei Savotsyanov'un geniş evinde saat 2'de toplanmıştı. Köylünün kalabalık ailesinin erkekleri, kadınları ve çocukları sofanın öbür yanındaki karanlık küçük odaya dolmuşlardı. Yalnız Andrei'nin küçük torunu başkomutan hazretlerinin okşayıp çay içerken bir tane şeker verdiği 6 yaşındaki Malaşa büyük odada kalmıştı. Büyük sobanın üzerinde oturduğu yerden geniş sedirli süslü köşeye yerleşen generallerin yüzlerine, üniformalarına, nişanlarına çekine çekine sevinçle bakıyordu. Malaşa'nın kendi kendine dede diye adlandırdığı Kutuzov, onlardan ayrı bir yerde, sobanın arkasındaki karanlık köşede, küçük açılır kapanır bir koltuğa gömülü olarak oturuyor, İkide bir içini çekerek, düğmeleri çözük olduğu halde boynuna dar geliyormuş duygusunu veren ceketinin yakasını çekiştirip duruyordu. İçeriye girenler arka arkaya Feldmarşal'e yaklaşıyorlardı. Kutuzov kimilerinin ellerini sıkıyor, kimilerine yalnız başını sallıyordu. Yaverlerden Kaysarov, Kutuzov'un karşısındaki pencerenin perdesini çekecek oldu ama Kutuzov öfkeli bir tavırla ona elini salladı. Bunun üzerine Kaysarov, başkomutan hazretlerinin o sırada yüzünün görünmesini istemediğini anladı. Çam tahtasından yapılmış ve üzerinde haritalar, planlar, kalemler, kağıtlar bulunan köy işi masanın çevresinde o değin büyük bir kalabalık toplanmıştı ki hizmet erleri bir bank daha getirmiş, masanın yanına koymuşlardı. Bu banka yeni gelen Yermolov, Kaysarov ve Toli oturmuşlardı. Tasvirlerin tam altında baş köşede göğsünde Georgi nişanıyla Barclay de Toli yer almıştı. Yüzünde hastalıklı bir solgunluk göze çarpıyor, geniş alnı çıplak başına doğru uzuyormuş gibi görünüyordu. İki gündür ateşi vardı, o sırada hem titriyor hem bütün bedeninde kırıklık duyumsuyordu. Yanında Uvarov oturuyor ve alçak sesle, herkesin yaptığı gibi, elleriyle hızlı hızlı işaretler yaparak Barclay'e bir şeyler anlatıyordu. Kısa boylu, şişman Dohturov, kaşlarını kaldırmış, ellerini göbeğinin üzerine kenetlemiş, konuşulanlara dikkatle kulak misafiri oluyordu. Öbür yanda Kont Osterman Tolstoy, dirseğini masaya, sert çizgili iri başını ise eline dayamış oturuyordu. Derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Rayevski her zaman yaptığı gibi siyah saçlarını şakaklarında kıvıra kıvıra, sabırsızlık içinde bir Kutuzov'a, bir kapıya bakıyordu. Konovitsi'nin iyi yürekliliğini belli eden kararlı güzel yüzü, tatlı kurnaz bir gülümseyişle aydınlanmıştı. Malaşa ile göz göze geliyor, gözlerini sağa sola devindirerek küçük kızı eğlendiriyordu. Herkes mevziyi gözden geçirmek bahanesiyle lezzetli yemeğini bir türlü yarıda bırakıp gelemeyen Benningsen'i bekliyordu. Onu saat 4'ten 6'ya değin beklediler ve tüm bu süre içinde tartışmalara başlamadan hep konu dışı şeylerden söz ettiler. Benningsen köy odasına girer girmez Kutuzov oturduğu yerden ileri doğru uzanarak koltuğunu masanın yanına çekti. Ama masaya getirilen mumların ışığı yüzünü aydınlatmayacak değin yaklaşmıştı ancak. Benningsen tartışmayı şu sözle açtı. Rusya'nın eski ve kutsal başkentini savaşsız terk etmek mi yoksa savunmak mı gerekiyor? Uzun süren genel bir sessizlik oldu. Herkes kaşlarını çatmıştı ve sessizlikte Kutuzov'un öfkeli öfkeli içini çekerek hafifçe öksürdüğü duyuluyordu. Tüm gözler ona çevrilmişti. Malaşa da dedeye bakıyordu. Küçük kız ona herkesten daha yakın oturuyor, yüzünü nasıl buruşturduğunu görüyordu. Dede neredeyse ağlayacak gibiydi. Ama bu uzun sürmedi. Birden öfkeli bir sesle Benningsen'in sözlerini yineleyerek, ''Rusya'nın eski ve kutsal başkenti'' dedi. Bu sözlerdeki yapmacıklığı belirtmek istiyormuş gibi konuşmuştu. Devam etti. İzin verirseniz size şunu söylemek isterim ki, ekselans bu sorunun bir Rus için hiçbir anlamı yoktur. Ağır bedeni tümüyle öne doğru eğilmişti. Böyle bir soru sorulmaz, böyle bir sorunun anlamı yoktur. Bu baylardan askeri bir sorunu tartışmak için burada toplanmalarını dilemiştim. Rusya'nın umudu Rus ordusunun kurtuluşundadır. Savaşı kabul ederek Rus ordusunun mahvoluşuyla Moskova'nın yitirilişini göze almak mı, yoksa Moskova'yı savaşsız teslim etmek mi işimize gelir? İşte ben bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bunu söyledikten sonra sırtını koltuğun arkalığına dayadı. Tartışmalar başladı. Benningsen kendini hala yenilmiş saymıyordu. Barclay de Tolly, başka komutanların Fili çevresinde bir savunma savaşı yapılamayacağı konusundaki düşüncelerini kabul ediyor ama tüm varlığını sarmış bir yurtseverliğin ve Moskova'ya karşı duyduğu sevginin etkisiyle orduları gece vakti sağ kanattan sol kanada geçirmeyi, ertesi günü de Fransızların sağ kanadına saldırmayı öneriyordu. Düşünceler ikiye ayrılmış, önerinin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda çatışmalar olmuştu. Yermolov, Dohturov ve Rayevski, Bennigsen'in düşüncesini benimsemişlerdi. Bu generaller başkentin bırakılışı karşısında bir özveride bulunmak gereğini duyduklarından mı nedir? O anda yapılan bu toplantının savaşın kaçınılmaz akışını değiştiremeyeceğini, Moskova'nın daha o sırada artık bırakılmış olduğunu anlamıyorlardı. Öbür generallerse bunu anlıyor ve Moskova konusunu bir yana bırakarak ordunun hangi yönde geri çekilmesi gerektiğinden söz ediyorlardı. Gözlerini hiç ayırmadan önünde olup bitenlere bakan Malaşa'ya göre ise bu toplantının bambaşka bir anlamı vardı. Ona öyle geliyordu ki asıl önemli olan dede ile uzun etekli dediği Bennigsen arasındaki kişisel çatışmaydı. Birbirleriyle konuşurken öfkelendiklerini görüyordu ve dedenin yanını tutuyordu. Konuşmanın ortasında dedenin kurnaz bir tavırla ona göz attığını, hemen sonra da o uzun etekliye bir şeyler söyleyerek onu bozduğunu ayrımsadı ve buna sevindi. Bennigsen birden kızarak öfkeli öfkeli köy odasında bir aşağı bir yukarı dolaştı. Bennigsen'i bu deyin etkilemiş olan sözler, Kutuzov'un sakin ve alçak sesle onun yapmış olduğu önerinin çıkarlara uygun olup olmadığı konusunda, yani Fransızların sağ kanadına saldırmak için orduların gece vakti sağ kanattan sol kanada geçirilişi konusunda söylediği sözlerdi. "Ben kontun önerdiği planı destekleyemeyeceğim baylar," demişti. "Orduların düşmanla aramızda kısa bir ara kaldığı sırada bir yerden bir başka yere devinimi her zaman tehlikeli oluyor. Savaş tarihi de bunun böyle olduğunu doğrulamaktadır. Örneğin, Kutuzov örnek bulmak için düşünüyormuş gibi bir tavırla saf açık bir ifadeyle Bennigsen'e bakıyordu. Friedland Savaşı'nı ele alalım diye devam etti. "Biliyorsunuz bu savaş, öyle sanıyorum ki Kont bu savaşı iyi anımsar, tam anlamıyla başarıyla sonuçlanmamıştır. Çünkü ordularımız düşmana çok yakın uzaklıkta yeniden düzenlenmişti." Bu konuşmadan sonra herkese çok uzun görünen bir dakikalık bir sessizlik oldu. Sonra tartışmalar gene başladı. Ama konuşmalar artık sık sık kesiliyor ve duyum sanıyordu ki geriye konuşulacak pek bir şey kalmamıştır. Tartışmalara yeniden ara verildiği bir sırada Kutuzov söz almaya hazırlanıyormuş gibi derin derin içini çekti. Herkes başını çevirip ona baktı. Kutuzov, "Eh baylar, görüyorum ki kabak benim başıma patlayacak," dedi. Sonra ağır ağır yerinden kalktı, masaya yaklaştı. "Baylar, bu konudaki düşüncelerinizi dinledim. Kesin ki kimileriniz beni desteklemeyeceklerdir. Ama ben," sözüm burasında durakladı, "çarımın ve ulusumun bana vermiş oldukları yetkiye dayanarak geri çekilmeyi buyuruyorum." Ve generaller tıpkı bir cenaze töreninden sonra olduğu gibi resmi, önlemli bir sessizlik içinde dağılmaya başladılar. Kimileri hiç de toplantıda konuştukları tonda olduğu gibi değil, çok daha alçak sesle bir şeyler bildirdiler başkomutana. Çoktandır akşam yemeğine beklenen Malaşa oturduğu gibi koca sobanın üzerinden kaya kaya ve çıplak ayaklarıyla çıkıntılı yerlere tutuna tutuna üstteki tahtadan yere indi, generallerin ayaklarına dolaşarak kendini kapıdan dışarı attı. Kutuzov generalleri serbest bıraktıktan sonra uzun bir süre dirseklerini masaya dayamış olarak oturdu. Zihninde hep aynı korkunç soru düğümleniyordu. Moskova'nın bırakılmasına ne zaman karar verildi? Bu sorunun böyle çözülmesine yol açan şey ne zaman oldu? Bunun sorumlusu kim? Gece geç vakit yanına gelen yaveri Schneider'e, bunu beklemiyordum," dedi. "Bunu beklemiyordum, bunu aklıma bile getirmedim." Schneider, "Sizin dinlenmeye ihtiyacınız var, ekselans," dedi. Kutuzov ona karşılık vermeden tombul yumruğunu masaya indirdi ve "Görecekler, onlar da at eti yiyecekler, Türklerin yediği gibi," diye bağırdı. "Onların da başına gelecek bu. Yeter ki..." 5. O sırada ordunun çarpışmadan geri çekilmesi olayından çok daha önemli bir olayda, Moskova'nın bırakılması ve yakılmasında, bize kendini bu işin baş yöneticisi olarak tanıtan Rostopchin, Kutuzov'un tam tersine bambaşka bir biçimde davranıyordu. Bu olay, yani Moskova'nın bırakılması ve yakılması olayı da tıpkı orduların Borodino Savaşı'ndan sonra Moskova'nın gerisine çekilmesi gibi kaçınılmaz bir şeydi. Her Rus mantığa dayanan bir sonuçtan devinerek değil, içimizde kök salmış olan ve atalarımızın da yüreklerinde yaşayan duyguya dayanarak olup bitecekleri önceden söyleyebilirdi. Ta Smolensk'ten başlayarak Rus kentlerinin, köylerinin tümünde Kont Rostopchin'in katkıda bulunmasına ve afişlerin asılmasına hiç gerek kalmadan Moskova'da olanlar oluyordu. Halk aldırmaz bir tavırla düşmanı bekliyor, baş kaldırmıyor, heyecana kapılmıyor, kimseye ateş püskürmüyordu. Yalnız sakince yazgısını bekliyor, en zor dakikada ne yapmak gerektiğini ona gösterecek olan gücü kendinde bulacağına inanıyordu. Gerçekten de düşman yaklaşır yaklaşmaz, halkın en zenginleri mallarını mülklerini bırakarak gidiyor, yoksullar kalıyor ve geride kalan ne varsa hepsini yakıyor, yok ediyorlardı. Bunun böyle olacağı, her zaman da aynı biçimde yineleneceği bilinci her Rus'un yüreğinde vardı. Ruslar buna hep de inanmıştı. Bu bilinç, hatta daha önemlisi Moskova'nın düşman eline geçeceği sezgisi 1812 Moskova'sının yüksek sosyetesinde de vardı. Daha Temmuz ve Ağustos ayının başlangıcında Moskova'yı terk etmeye başlayanlar bunun böyle olacağını beklediklerini göstermiş oluyorlardı. Götürebildikleri eşyayı yanlarına alıp varlıklarının geri kalanını evlerinde bırakarak kentten gidenleri böyle davranmaya zorlayan şey, parlak tüncelerle, yurt uğruna çocukların katledilmesiyle ve bunlara benzer doğaya tümden aykırı eylemlerle değil, gösterişten uzak, yalın bir biçimde, insan varlığına uygun olarak içten gelen, bu yüzden de hep en şiddetli sonuçları yaratan bir yurtseverlikti. Onlara tehlikeden kaçmak ayıptır, Moskova'dan yalnız korkaklar kaçıyor deniliyordu. Rostopchin halka afişlerinde Moskova'dan gitmenin ayıp bir şey olacağını yazıyordu. Kendilerine korkak denmesinden utanıyorlardı. Yola koyulmak onlara ayıp geliyordu. Öyleyken gene de bunun böyle olması gerektiğini bilerek gidiyorlardı. Rostopchin'in onları Napolyon'un eline geçirdiği topraklarda dehşet verici devinimlerde bulunduğuna inandırarak korkuttuğunu ileri sürmesi de doğru olmadı.